Ayrım 2.
Sınıf içinde reddedilen engelli bireylerin engelli olmayan akranlarından daha uyumsuz ve saldırgan olma eğiliminde oldukları, bazı durumlarda çekingen, aynı zamanda arkadaşlık işbirliği gibi olumlu sosyal davranışları alt düzeyde sergiledikleri belirtilmektedir. Sosyometrik statü araştırmaları, engelli bireylerin sınıf içerisinde arkadaşları tarafından engelsiz akranlarına göre daha az kabul edilip daha çok reddedildiklerini göstermektedir. Farmer, Pearl ve Acker, 1996. Engelli bireylerin sosyal becerileri kazanamama ya da var olan becerilerini yeterince sergileyememelerinin nedenlerinden biri devam ettiği eğitim kurumunun özellikleridir. Engelli çocuklar ya normal akranlarından ayrı özel eğitim okullarına ya da kaynaştırma ortamlarına yerleştirilmektedirler. Antia ve Kreimeyer, 1988. Kaynaştırmanın temel amaçlarından birisi engelli çocukların sosyal gelişimlerini arttırmaktır. Westwood, 1993. 94-142. Tüm engelli çocuklar yasasında kaynaştırma normal sınıfa engelli bireylerin yerleştirmelerini öngörmektedir. Dolayısıyla kaynaştırma sosyal etkileşim ve karşılıklı kabulün gelişmesi amacıyla engelli çocukların engelli olmayan akranlarının aralarına yerleştirilmesi düşüncesine dayanmaktadır. Tuhorkildsen, 1985. Aynı şekilde Türkiye'de 573 sayılı KHK'da da özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerini hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve kademeli okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler olarak sürdürülür denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 2000. Bu düşünceyle normal sınıflara engelli bireyleri yerleştirmek başarılı sosyal etkileşim için bir fırsat başlangıcı oluşturabilmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ve bireylerin kendileri için en az kısıtlayıcı çevrede eğitilmesi gerektiği görüşünden kaynaklanan kaynaştırma, engelli bireylerin gereksinimlerinin tipine, derecesine ve kullanılacak kaynakların tanıdığı olanaklara bağlı olarak mümkün olduğunca normal okul programlarına yerleştirmeleri ve yaşıtları ile eşit eğitim koşullarında birlikte eğitilmeleri süreci olarak tanımlanabilir. Woodfolk, 1993. Kaynaştırma ortamındaki engelli bireylerin sosyal etkileşimlerinin olumlu tutumlarının dil ve beceri kazanımlarının arttığı belirtilmektedir. Stanford ve Green, 1996. Kaynaştırma programlarının sosyal olarak yetersiz olan çocuklara olumlu model sağladığı ve böylece çocukların uyumsal sosyal davranışları kazandıkları, bunun da arkadaşları tarafından kabul edilme olasılığını arttırdığı savunulmaktadır. Merrell ve Gimpel, 1998. Kaynaştırma ortamlarında yapılan araştırmalarda sosyal becerileri iyi düzeyde olan engelli çocukların daha düşük düzeyde sosyal beceriye sahip engellilere göre daha fazla arkadaş olarak seçildiklerini ortaya koymaktadır. Lederberg, 1993. Yetersiz sosyal beceriler yüzünden çocuklar ile akranları arasında etkileşim için yeterli fırsatlar oluşmamaktadır. Bu nedenle hem sosyal beceri yetersizliği olan çocuklar hem de diğer çocuklar arasında iletişim yetersizliği oluşmaktadır. LaGrace ve Messiboff ve Gresham başarılı aklan etkileşimi için belirli sosyal becerilerin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bu beceriler selam verme, akran etkinliklerine katılmak için yapılan davetleri kabul etme ve bu etkinliklere davet etme, soru sorma, başkaları tarafından sorulan sorulara cevap verme ve bir konuşmayı sürdürme gibi becerilerdir. Bazı çocukların bu beceriden yoksul olduklarını gösteren bazı kanıtlar olduğu belirlenmiştir. Tuhorkildsen, 1985. McCurdy ve Blank, okul öncesi dönemdeki bazı engelli ve engelli olmayan çocukların ikili diyaloğu sürdürme, akran ilişkisini başlatma ve cevap vermede zorluklara sahip olduklarını belirtmişlerdir. Sosyal etkileşimde akran etkileşimine katılmak için gerekli olan becerilere sahip olamayan çocuk, bu durum sonunda daha ileri bir derecede akran ilişkisini başlatma ve cevap verme için gerekli olan cesaretini de kaybedebilir. Bu da sosyal beceri yetersizliği olan çocukların akranlarıyla daha düşük oranda etkileşime girmelerine yol açabilir. Antaniye ve diğerleri, 1994. Yapılan araştırmaların sonuçları çocuklarda sosyal beceri yetersizliğinin akranları tarafından reddedilmeye neden olduğu görüşünü desteklemektedir. Bu araştırmalarda problem davranışların reddedilmeye ve düşük sosyal statüye neden olduğu, bu durumun akran ilişkilerini daha da bozarak ilişkilerin tamamen ortadan kalkmasına yol açtığı belirlenmiştir. Farmer, Peel ve Acker 1996. Engelli olmayan bireylerin sosyal ve kişilik gelişimi sahip oldukları iletişim becerilerinin gücüne bağlıdır. Aynı şekilde akranlarıyla sosyal etkileşim tüm küçük çocukların sosyalleşmesinin önemli bir parçasıdır ve sonraki yaşamlarında da büyük bir etkiye sahiptir. Akran etkileşimi çocuklarda iletişimin gelişmesi için fırsatlar sağlar. Antia ve diğerleri 1994, Haynes, Moran ve Pinsola 1990, Rustin ve Kurl 1989. Çocukların sağlıklı iletişim kuramamaları nedeniyle kişilik ve davranış problemleri sergilemelerinin olası olduğu belirtilmektedir. Bu çocuklar aile bireyleriyle iletişimlerinde, özellikle de kardeş ilişkilerinde yalnız kalabilmektedirler. Ana babaların aşırı koruyucu tutumu karşısında çocukta bağımlılık gelişerek olumlu benlik kavramı gelişime engellenmektedir. Bu ise çocuğun diğer insanlarla iletişim kurmasını zorlaştırarak toplum tarafından kabul görmeyen birey olmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak sosyal becerilerde yetersiz olan çocuklar, yaşamları boyunca kişiler arası ilişkilerde, akademik çalışmalarında, duygusal, davranışsal alanlarda ve mesleki yaşamlarında çeşitli problemlerle karşılaşmaktadırlar. Bu problemlerin ortadan kaldırılması için çocukların sosyal beceri düzeylerinin arttırılıp toplumla bütünleştirilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda sosyal etkileşim ve sosyal statü uygunsuzluğunun çocuğun yaşıtlarıyla eğitimini engellediği belirlenmiştir. Antonia ve Kramer 1988. Sosyal etkileşim ve sosyal statü uygunsuzluğunun giderilmesi için de gerekli olan sosyal becerilerin geliştirilmesini sağlayan davranışların çocuğa öğretilmesi gerekmektedir. Hangi sosyal becerilerin öğretileceğine ve öğretilecek olan sosyal becerilerin çocuk için gerekli olup olmadığına, çocuğun sahip olduğu ve yetersiz olduğu becerilere bağlı olarak karar vermek gerekmektedir. Yani sosyal beceriler öğretimine alınacak bireylere ne öğretileceğine karar vermeden önce özelliklerini belirlemeye yönelik tanımlama yapılması gerekmektedir. Ancak bu değerlendirmeler sonucunda bu bir bireyin gelecekte neler öğreneceğine ilişkin gerçekçi hedefler oluşturulabilir. Antsink ve Madsen 1985, Beckenle 2000, Brockman 1988, Cartledge ve Milbourne 1986, Goodwin 1999, Gresham ve Elliot 1987, Kelly 1998, Merrill ve Gimpel 1998, Rustin ve Kurth 1989, Strain ve Odum 1986. Sosyal becerilerin değerlendirilmesi. Sosyal becerilerin oldukça karmaşık olması yüzünden bu becerilerin değerlendirilmesi için çeşitli teknik ve ölçekler kullanılmaktadır. Kullanılan bu teknik ve ölçekler görüşme, kendi kendini değerlendirme, gözlem, davranış, dereceleme ölçekleri ve sosyometrik teknik olmak üzere 5 temel grup altında toplanmaktadır. Görüşme. Sosyal becerileri değerlendirmede geleneksel bir teknik olan görüşme, bireyin kendi hakkında mümkün olan en iyi bilgi kaynağının yine kendisi olacağı varsayımına dayanır. Rustin ve Curl 1989. Bireysel görüşme ve bu yolla kişinin geçmişi hakkında bilgi edinilmesini ifade eden bu yöntem için klinik yöntem ve vaka incelemesi terimleri de kullanılmaktadır. Beckenle 2000. Kendi kendini değerlendirme. Kendi kendini değerlendirme, kişinin kendini rapor ettiği bir değerlendirme tekniğidir. Sosyal becerileri ölçmek için geliştirilen çeşitli ölçekler bu gruba girer. Uygulanması, cevaplandırılması ve değerlendirilmesinin kolay olması nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bakanlığı 2000. Bu teknikte Brain, kendi sosyal becerilerini değerlendirilmesi beklenmektedir. Böylece bireyin dışında yer alan kişilerden, anne, baba, öğretmen ve akran gibi dolaylı yollardan bilgi toplanmasına gerek kalmamaktadır. Burada bireyin sosyal amaçlarının ve algılarının belirlenmesinde standart ölçme araçları kullanılmakta, ancak bireyin bu araçları kendisinin doldurması gerekmektedir. Rustin ve Kurth, 1989. Gözlem. Gözlem tekniği, uzman öğretmen, ana baba, akran gibi gözlem yapabilecek kişilerin, değerlendirilecek olan kişinin çeşitli ortam ve durumlardaki rapor ve yargılarını ifade eder. Bireyin sosyal becerilerdeki yetersizliği, doğal ortamlarda ya da gerçek ortamlara benzetilen ortamlar yaratılarak gözlenmesi sonucunda ortaya çıkarılmaktadır. Gözlem tekniği, bireyin içinde bulunduğu ortam ve durumlarda en çok hangi sosyal becerilere gereksinim duyduğunu, bireyin hangi sosyal becerilerde yetersiz olduğunu belirlemede ve uygulanan sosyal beceri öğretim programının sonuçlarını değerlendirmede etkili olduğundan sıklıkla kullanılmaktadır. Rustin ve Kurth, 1989. Davranış dereceleme ölçekleri. Davranış dereceleme ölçekleri, bireylerin algılayış biçimi ile başka bireylerin nitelik ve davranışları hakkındaki gözlem sonuçlarını ya da kanılarını farklı dereceler içinde saptanmasına olanak veren bir ölçme aracıdır. Derecelendirme ya doğrudan gözlemin yapıldığı sırada ya da sonradan yapılabilir. Derecelendirme ölçekleri bireysel olarak kullanılmakla birlikte kişilerin özelliklerini başka bireylerle de karşılaştırmaya olanak verdikleri ve hazırlanmaları bir ölçüde kolay olduğu için her türlü gözleme dayalı davranışların ölçülmesinde ve özellikle kişilik ve tutumların ölçülmesinde çok kullanılmaktadır. Özgüven, 1994. Bireyi en iyi tanıyan anne, baba, arkadaş, akran, öğretmen gibi kişiler tarafından önceden hazırlanmış olan derecelendirme ölçeklerinin doldurulmasıyla bireyin yetersiz sosyal becerileri belirlenebilmektedir. McGinnis ve Goldstein, 1984. Sosyometri. Bir gruptaki bireyler arasındaki ilişkilerin kalitesini değerlendirmenin tercihe, sıralamaya dayalı bir yolu da sosyometrik derecelendirmedir. Bu teknikte bir grubun üyeleri belirli bir yönden tercih sırasına konmakta veya derecelendirmektedir. Sosyometrik teknikler temelde gözlemsel tekniklerdir. Çünkü kişinin tercihleri başkaları hakkındaki gözlemlerine dayanmaktadır. Sosyometri, dolaylı bir yolla sunulan bir uyarıcı çevresinde bir gruptaki bireylerin tutumu ve eğilimlerini grup içindeki örgütlenme biçimini ortaya çıkarmaya yarayan bir yöntemdir. Bir grubu oluşturan üyelerin birbirlerine ilişkin tercihlerini belirlemek amacıyla uygulanmakta olan bu teknik gruptaki etkileşim örüntüsünün saptanmasını sağlamaktadır. Dökmen, 1995, Hepburn, 1987, Hansen, Nagel ve Elias, 1996, Hansen, Nagel ve Mayer, 1998, Özgüven, 1994. Sosyal becerilerin değerlendirilmesinde bireyin sosyal becerilerinin farklı değerlendirme teknik ve ölçeklerinin kullanılmasıyla görüşme, kendi kendini değerlendirme, gözlem, davranış derecelendirme ölçekleri ve sosyometri farklı kaynaklardan uzman, anne baba, diğer aile üyeleri, öğretmen, okuldaki diğer personel, akranlar, bireyin kendisi gibi ve farklı ortamlarda ev, okul, klinik, oyun ortamı gibi bilgi toplaması önerilmektedir. Böylece bireyin sosyal becerileri daha kapsamlı olarak değerlendirilmiş olacaktır. Merrill ve Gimpel, 1998, Tom ve Storm, 1996. Sosyal beceri öğretimi, öğretim programının hazırlanması ve uygulanması. Çocukluğun ilk yıllarında çocukların birçoğu doğal olarak arkadaşlarıyla nasıl olumlu etkileşim kuracaklarını öğrenirler. Göz ilişkisi kurma, konuşmayı başlatma ve sürdürme, sıra alma gibi sosyal iletişim becerilerini sözel ya da sözel olmayan iletişim ile sürdürürler. Yani birçok sosyal beceri akran grupları ve aile içerisinde genellikle farkında olmadan ve sistematik olmayan şekilde öğrenilmektedir. Çocuklar ailelerin, diğer yetişkinlerin, kardeşlerin ve akranların model olmasıyla gözlem yaparak sosyal becerileri öğrenirler. Bu farkında olmadan ve sistemli olmayan öğrenme yöntemidir. Ancak bazı çocuklar için bu durum çoğunlukla geçerli değildir. Yani bu durumdaki çocuklar akranlarını gözleyerek sosyal becerileri kazanamazlar. Bu yüzden bu çocuklar sosyal becerilerin sistemli olarak öğretilmesine ve bu becerileri kullanmak için desteklenmeye gereksinim duyarlar. Hall ve Schirkenser 1997, Tukor-Kristsen 1985. Sosyal beceri yetersizliği olan çocukların akranlarıyla etkileşiminin geliştirilmesi için sosyal becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için de kişiler arası ilişkilerde gerekli olan sosyal becerilerin olabildiği kadar erken öğretilmesi öngörülmektedir. LaGrace ve Missibov da sosyal etkileşim için gerekli olan sosyal becerilere erken müdahale etmek gerektiğini, eğer erken müdahale edilmezse sosyal beceriye sahip olmayan çocukların sosyal gelişimlerinde ve akademik performanslarında akranlarının çok gerisine düşebildiklerini belirtmektedirler. Tohur Kildsen 1985. Çocuklara verilecek sosyal beceri öğretiminde çocuğun gelişim özelliklerini dikkate almak ve gelişim için gerekli performansları belirleyerek programlarda bunlara yer vermek gerekmektedir. Beckenle 2000, Westwood 1993. Sosyal beceri öğretiminde ilk adım çocuğun bireysel performansı doğrultusunda nereden başlanacağına ve bu çocuk için önceliklerin neler olduğuna karar vermektir. Westwood 1993. Çocuk için öncelikli gereksinimlerinin ne olduğuna karar verdikten sonra gereksinimlere uygun eğitim programı geliştirilmelidir. Yetersiz olan becerilerin herhangi birinin sistematik olarak öğretilmesi için çeşitli müdahale programlarının yapıldığı görülmektedir. Ancak bu programlar olmadan bile öğretmenler çocukların günlük ders programları içerisinde sosyal beceri kazanmalarına yardım edebilirler. Antia ve Kramer 1988, Antia, Kramer ve Edgerer 1994, Beckenle 2000, Westwood 1993, Yavuzer 1998. Bir çocuğun sosyal çevresinden dışlanmasının nedenleri çocuğun kişilik özellikleri, yaşı, cinsiyeti, sosyal sınıf, etnik grubu ve benzeri ve çocuğun içinde bulunduğu geniş sosyal ağın belli başlı özelliklerinin tamamıdır. Bu özellikler çocuğa uygun müdahale programını saptamaya çalışırken önemli etkenler olarak ortaya çıkabilir. Benimsenen müdahale stratejisi muhtemelen hem saptanan probleme hem de programı geliştiren kişinin kuramsal eğilimine göre belirlenebilir. Erwin 2000. Çoğu sosyal beceri programlarında kullanılan genel öğretim aşamaları bir basamaklar dizisini izlemektedir. Westwood 1993. Sosyal beceri öğretiminde 6 basamaktan oluşan bir model oluşturulmuştur. İlk basamak öğretilecek olan becerinin tanımlanmasıdır. Bu becerinin niçin önemli olduğu, oluşabilecek olan etkileşimde bu becerinin nasıl yararlı olacağı belirlenir. İkinci basamakta beceri öğretimi için seçilmiş olan çocuğa model beceri gösterilmelidir. Üçüncü basamakta çocuk oluşturulan bir durum içerisinde benzer bir beceriyi ortaya koymalıdır. Dördüncü basamakta bir öğretici tarafından yapılmakta olan öğretime ilişkin çocuğa geri bildirim sağlanmalıdır. Beşinci basamakta kullanılacak olan beceri için küçük grup çalışması ya da çift kişilik çalışma etkinlikleri içerisinde ya da diğer doğal oturumlar içerisinde uygun fırsatlar sağlanır. Son basamakta ise çocuğun göstermiş olduğu davranışlar gözlenmeli ve kazanılmış olan davranışlar için pekiştireçler verilmelidir. Sosyal beceriler öğretiminde uygun öğrenme ilkelerini kullanmak, etkili ve verimli programlar geliştirmeye olanak verdiğinden seçilecek olan yöntem çok önemlidir. Rustin ve Kurl 1989. Gerçek ortamlardan farklı olarak sadece belirli davranışlar üzerine odaklanmış olan programlar, çocuğun sosyal çevresi ve normal sınıf ortamına karşılık gelmeyebilir ya da çok az gelebilir. Bu durumda öğrenilecek olan sosyal becerilerin aktarımı ve genelleştirilmesi problem olabilmektedir. Aktarım ve genelleştirme problemlerini azaltmanın bir yolu çocuğun akran grubu ile birlikte yer alabileceği sosyal beceriler eğitim programlarının hazırlanmasıdır. Choi ve Hackenbale 1998. Sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler. Rol oynama yöntemi. Rol oynama yönteminde bir fikir, durum ya da olay bir grup önünde dramatize edilir. Grubun üyeleri yalnızca dinlemek ya da tartışmak yerine olayın nasıl oluştuğunu izler ve konunun ayrıntılarına inerler. Rol oynama yöntemi özel bir değere sahiptir. Çünkü bu yöntemle bireyler başka bir kimliğe, kişiliğe bürünür. Başkalarının nasıl hissettiğini, düşündüğünü ve etkinlikte bulunduğunu anlama olanağına sahip olurlar. Rol oynama yönteminde bireyler bir tepkiyle karşılaşmaksızın ve cezalandırma tehlikesi olmaksızın bir başkası gibi hisseder, düşünür ve davranırlar. Daha önemlisi özel sorunlarını bir rahatsızlık hissetmeksizin tartışabilirler. Rol oynama yönteminin avantajlı yanları şunlardır. 1. Bireyler bizzat katıldıkları ve hoşlandıkları eylemlerden daha fazla deneyim kazanırlar. 2. Bireyler duygularını ve tutumlarını açıklama olanağına sahip olurlar. 3. Bireylerin yaratıcı tutum ve davranışları gelişir. 4. Bireylere durumu yalnızca kavrama yerine aynı zamanda hissetme olanağı sağlar. 5. Bireyler derse iyi güdülenirler. 6. Bireyler yüz yüze gelecekleri gerçek durumlar için hazırlanırlar. 7. Sosyal becerileri geliştirmek için bu yöntem yararlıdır. 8. İletişim sözden çok hareketlere dayanır. 9. Birey gelecekte başvuracağı şeyler hakkında ön fikir edinme şansına sahip olur. 10. Birey baskı ya da işlerinin ters gitmesi durumlarında soğukkanlı olmayı öğrenir. Bu yöntemin avantajlı yanları olduğu gibi sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bunlar 1. Küçük grup, sınıf gerektirir. Grubun tamamı görevlendirilemez. 2. Zaman gerektirir. 3. Bazı bireyler karakterleri ya da olayları anlamada güçlük çekebilirler. 4. Yetenekli bireyler durumu tekelinde bulundurabilir. 5. Bireyler rolleri oynarken sık sık aşırıya kaçarlar. Bu durum grup, sınıf atmosferini bozacağı gibi öğrenmeyi de olumsuz etkiler.